Ayrım 34, sayfa 261, 21-22 Kasım 1943, 27. Bölüm, Ebu Sammar, 21 Kasım 1943. Ahmet Farnat karanlıkta küfrederek uyandı, uzandı. Öfkesinin nedenini İngiliz yapımı eski bir çalar saat susturdu, gözlerini kaşıyıp saate baktı. 03:00. Yatakta doğruldu, kaşındı ve yanında horlayan karısına baktı. Tembel orospu, zelzelede bile uyuyabilirdi. Sıcak battaniyenin altından zorlanarak çıktı. Ayakları soğuk yere basınca titredi. Odadaki çöl soğuğunun iliklerine işlediğini hissetti. Bu sabahki görevinin son derece tehlikeli olduğunun farkındaydı ve midesinde asabi bir kramp duyuyordu. Bu kadar erken saatte Ebu Sammar halkının, topu topu 200 kişi, derin derin uyuduğunu biliyordu. Buna rağmen köpeğin havlamasını duyduğunda endişeyle pencereye koştu ve boyası dökülmüş panjurların aralığından dışarı baktı. Kara bulutlar hilalin önünden dört nala geçerken köy karanlığa bürünmüştü. Rüzgar uğulduyor, ıssız sokaklarda kum tepecikleri ve çalı topları savruluyordu. Yapması gereken önemli iş için ideal hava değildi. Köpek ulumayı kesti ve rüzgarın homurtusu dışında köy yeniden sessizliğe büründü. Ahmet çabucacık giyindi, yüreği gitgide daha hızlı çarparak aşağıya indi. Seti Oteli yıkılmaya yüz tutmuş altı odalı bir handı. Yine de köyün kerpiçten yapılmış evleriyle karşılaştırıldığında sarayı andırıyordu. Bir zamanlar Tunus'la Mısır arasındaki yolu kullanan Arap tüccarların tercih ettikleri yerdi Seti Otel. Ama artık Ahmet Kahire'ye gitmekte olan tek tük yolculardan başka müşteri görmüyordu. Oysa Almanlar İskenderiye'ye yaklaştıkları zamanlarda durum çok daha farklıydı. O dönemde otel İngiliz subaylarıyla dolup taşmış, hatta bazı zamanlarda komuta merkezi olarak da kullanılmıştı. Ahmet subayları memnun edebilmek için elinden geleni yapmış, sadık bir köpek gibi yanlarından ayrılmamıştı. Sersem herifler bu yakınlığı sadakat sanmışlar, ona sırlarını açıp başarılarını ve başarısızlıklarını anlatmışlardı. Bu konuşmalar sonucunda Ahmet, taktikleri ve moralleri hakkında hatırı sayılır bilgilere sahip olmuştu. Subayların bilmediği otelin arkasındaki samanlıkta saklı radyo vericisi ve Luger tabancaydı. Almanlar verdiği bilgilerin karşılığında cömert davranmışlardı. Oysa Ahmet bu işi bedavada yapmaya hazırdı. İngilizlerden nefret ediyor, o piçlerin bir an önce Mısır'dan def edilmelerini istiyordu. Dökük resepsiyonun önünden geçerken tezgahın arkasındaki çuvalı almak için durakladı. İşe başlama zamanı geldi. Otelin arkasındaki kapalı avlu ve samanlık hem genel depo, hem Ahmet'in tavukları ve keçileri için ağıl, hem de Fiat kamyonu için garaj görevi görüyordu. Cömert bir İngiliz subayı, konukseverliğinin karşılığını ele geçirilmiş bir İtalyan kamyonuyla ödemiş, Ahmet de o günden beri arabayı çalışır halde tutabilmek için elinden geleni yapmıştı. Kamyona binmeden önce elindeki çuvalı açtı. İhtiyaç duyabileceği her şeyi almıştı. Fenerler ve yedek piller. Kamyonun yedek lastiğini kontrol etti. Bidonun benzin dolu olup olmadığına baktı. Daha sonra avluyu geçip arka kapıyı açtı. Güçlü rüzgar avluya doldu. Arkasındaki ağlıda tavuk ve keçileri uyandırdı. Hayal mi görüyordu yoksa hava gerçekten de kötüleşiyor muydu? Bir önceki gece havanın kötüleşmekte olduğunu hissetmişti. Ama bu kadar da şiddetli olacağını düşünmemişti. Şoför koltuğuna oturdu. Marş motorunu çalıştırdı. Fiat gürültüyle hayata döndü. Rüzgar motorun sesini boğsa da bazı komşuların gürültüyü duyacakları kesindi. Bu konuda Ahmet'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. Fiat'ın burnunu toprak yola çevirdi, inip avlu kapısını kapattı. Kuzeydoğu'da 30 kilometre ötedeki İskenderiye'ye giden ana yola çıktı. Ancak 8 kilometre gittikten sonra güneye döndü ve bozuk bir yan yola girdi. Her iki tarafında tel örgüler uzanan kafesli demir kapıların önüne vardığında durdu. Kamyonun camı kumla kaplanmıştı. Buna rağmen kapının ötesinde uçak pistini seçebiliyordu. Çöl savaşının sona ermesiyle terk edilmişti. 6 kulübe ve 2 hangar. Gecenin karanlığında unutulmuş anıtlar gibi dikiliyordu. Buraya parçalanmış yağ varilleri ve atılmış askeri malzeme arasında kullanabilecek bir şeyler arayan bedevi aşiretleri dışında kimse gelmiyordu. Ahmet kamyondan indi, kapıları açtı, Nissan kulübelerinden birine yöneldi ve binanın hemen dışında durdu. Havadaki kum taneciklerinden korunmak için yüzünü kapadı, motoru susturup kulübeye girdi. Kulübe çürümüş tahta ve insan pisliği kokuyordu. Duvarlarda ise tebeşirle çizilmiş yazılar okunuyordu. Run, Rummel, run. Koş, Rummel, koş. Ve Bert was here. Bert buradaydı. Ahmet dışarıdan bir koyun melemesi duydu ve seslendi. Mahfuz, orada mısın? Gölgelerin arasından yorgunluktan gözlerini ovuşturan 12 yaşında bir çocuk çıktı. Evet baba. Ahmet köşede oğluna vermiş olduğu battaniyeyi ve küçük yiyecek paketini gördü. Ahmet'in keçilerinden 6'sı oğlanın yanına uzanmış, sırtlarını rüzgara dönmüştü. Meleyip hareket ettiler ama oldukları yerde kaldılar. Kimse geldi mi? Hayır baba, kimseyi görmedim. İyi iş becerdin Mahfuz. Ahmet gururla oğlunun başını okşadı. Onu bir gece önce güya keçilere bakması için alanda bırakmıştı. Bedevilerin kötü havalarda bazen yaptıkları gibi buralara kadar gelip kulübelerden birine sığınmadıklarından emin olması gerekiyordu. Böyle bir davetsiz misafirlik bütün planlarını alt üst edebilirdi. Mahfuz sonuna kadar güvenilebilecek, akıllı bir çocuktu. Bu nedenle de oğluna bu görevi gözünü kırpmadan vermişti. ''Bana yardım et.'' Kirli betonun üzerine çömeldi, çuvalı açtı ve 4 tane elektrikli fener çıkardı. Mahfuz'un da yardımıyla her birini kontrol etti. Hepsi de çalışıyordu. Ahmet fenerlerden birini kullanarak uçağa alanın boş olduğunu, inmekte bir tehlike bulunmadığını belirtecekti. Diğer 3 feneri kamyonun arkasından getirdiği ahşap takozlar üzerine koyarak pistin üzerine L şeklinde yerleştirecek, böylelikle iniş pistinin kesin enini ve boyunu göstermiş olacaktı. Uçaktan cevap işaretini alınca, daha önce değil, 3 feneri yakacaktı. Saatine baktı, 4. Aşağı yukarı 1 saat sonra, öyle söylenmişti, Almanlar gelecekti. Neden geldiklerini bilmiyordu. Bu onu ilgilendirmezdi. Ama önemli bir iş için olduğunu tahmin edebiliyordu. Eğer geçerli bir nedenleri olmasa, düşman hattının bu kadar gerisine kadar gelmezlerdi. Rüzgarın o zamana kadar azalması için dua etti. Yoksa işler güçleşebilirdi. Fırtına oluklu saç çatıda ses çıkararak arttı. Mahfuz babasına döndü. Çocuğun heyecanı suratından okunuyordu. Uçak gerçekten de gelecek mi baba? Allah isterse oğlum. Ahmet de heyecanlıydı ama onun heyecanı korkuyla karışıktı. Bir keresinde aynı pistte bir Wellington bombardıman uçağının Hamsin nedeniyle yere çakıldığını görmüştü. Önce kanatlar kırılmış, uçak yerde kayarak yarım bir daire çizmiş, patlayan depo bütün mürettebatı öldürmüştü. Esen rüzgar hapsi değildi. Yine de dışarıdan duyulan rüzgarın sesi şiddetli bir fırtınanın habercisiydi. Ahmet rüzgarın çatıda çıkardığı sesi yeniden duydu. Tesbihini eline aldı ve uçağın içinde bulunduğu güç durumu düşündü. Umarım dostlarım sizin durumunuz daha iyidir. 04:20 Holder hızlısız, huzursuz bir uykudan uyandığında Dakota'nın içi buz gibi olmuştu. Rachel'in de derin bir uykuda olmasına şaşırdı. Karanlık pilot kabinine doğru ilerledi ve Falcone ile Remar'ın bir termostan kahve içtiklerini gördü. Falcone motorların gürültüsünü bastırmak için bağırdı. ''Uyuyamıyor musun?'' ''Hayır, operasyon gerginliği galiba.'' ''Hepimiz de aynı. Gel bir kahve iç.'' Falcone'nin uzattığı alüminyum fincanı aldı ve boş telsizci koltuğuna çöktü. Karanlık gökyüzündeki hilal sadece az bir yeri aydınlatabiliyordu. Bazen yanlarından kara bulutlar geçiyor ve yağmur damlaları ön camı dövüyordu. Uzakta göz kırpan parlak yıldızlar vardı. Neredeyiz? Römer dizlerinin üzerindeki yol haritasını gösterdi. Sicilya ile Mısır'ın arasında, tam yarı yolda. Girit'in batı kıyılarının açığında. Bir saat kadar sonra solumuzda İskenderiye'yi göreceğiz. Buraya kadar her şey sakindi. Buralarda hiç telsiz faaliyeti yok. Umarım öyle de kalır. Havadan ne haber Vito? Falcone uzakta ufukta beliren kalın ve karanlık bulut kümesini gösterdi. Haldır bulutların içinde çakan ve çevreyi aydınlatan parlak şimşeklere baktı. Aman tanrım, kötü görünüyor. Oldukça. En kötüsünün çevresinden dolanmaya çalışacağız. Ama yine de biraz savrulmamız kaçınılmaz. Üzgünüm ama yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Haldır sigara ikram etti. Falcone'ninkini yaktıktan sonra sordu. Bu Allah'ın belasız savaşı sona erdirdiğini sanıyordum. Sakın bana bu işten zevk aldığını söylemeye kalkma. Falcone gülümsedi. Pek zevk aldığım söylenemez. Ama ya Lutwaffe için uçacağım ya da savaş esiri olarak sıkıntıdan gebereceğim. Daha da kötüsü Rusya cephesine bir cezalılar tugayına gönderilebilirim. Yine de dönüş yolunda Sicilya'ya inebilir ve teslim olabilirsin. Falcone güldü. Bunu da düşünmedim değil. Ne var ki Remer bundan pek hoşlanmaz. Üstelik İtalya 2 ay önce teslim olduğundan beri Milano'daki bir Alman kampında savaş esiri olarak tutulan bir kardeşim var. Eğer kaçarsam Schellenberg'in ona pek de dostça davranacağını sanmıyorum. Anlaşılan Walter hepimizi bir yerimizden yakalamış. Seni de mi? Maalesef. Ahlaksız bir. Falcone'nin yüzünde dostça bir ifade belirdi. Bana babana ve oğluna olanlardan bahsetti Jack. Çok kötü. Senin için gerçekten çok üzüldüm dostum. Holder cevap vermeden başını salladı, kabin kapısına yöneldi. Ötekilere bir bakayım. Eğer bayan dostunu isterse termosta hala sıcak kahve var. Teşekkürler. Holder geriye döndü. Düşman uçaklarına dikkat etmeyi unutmayın. Falcon'un gülümsemesi güven vericiydi. Merak etme Jack. Bu havada gökyüzü bir mezarın içi kadar sakin. Beni en çok korkutan yerdeki şartlar. Bu tabutu sağ salim yere indirmem ve sonra tekrar kaldırmam için dua et. 04:35. Dallaslı pilot teğmen Chuck Charlton, Bristol Beaufihegger'in pilot kabininde uyanık kalabilmek için The Yellow Rose of Texas şarkısını söylüyordu. Yanındaki koltukta oturan pilot çavuş Bert Higgins artık dayanamayacak durumdaydı. Bu, Carlton'un bildiği tek şarkıydı ve işleri daha da kötüleştirmek için olsa gerek, Teksaslı'nın sesi demir kesmeye çalışan motorlu testereden berbattı. Uçak kabinindeki telsizden sordu. ''Başka bir şarkı bilmiyor musunuz efendim?'' Carlton sırıttı. ''Bu şarkıların en güzeli evlat. Allah kahretsin, siz İngilizler iyi bir şarkıyı tanımaktan da acizsiniz.'' Saygısızlık etmek istemem efendim ama bu şarkıyı bu gece en az 100 kere dinledim. Carlton güldü. 15 yıllık tecrübeli bir pilottu. Hareketli mavi gözleri, hayat sanki çok yavaş akıp gidiyormuş gibi sürekli bir araştırma halindeydi. Daha 17 yaşındayken ilk uçuşunu yapmış, daha sonra özel bir posta kuruluşunda çalışmaya başlayarak tabiat ananın yoluna çıkardığı her türlü havada Amerika'yı bir uçtan öbürüne geçmeyi alışkanlık haline getirmişti. Daha sonra 2 yıl boyunca Atlanta dışında bir ilaçlama uçağında çalışmış, en sonunda hava akrobatları grubuna katılmıştı. Bütün bunlar hala hayatta olmasını ve İskenderiye'de konuşlanmış 201. İngiliz Hava Birliği'nde pilot olarak çalışmasını açıklamaya yetmezdi elbet. Ne var ki savaş başladığında birçok Amerikalı vatandaş gibi Carlton da gönüllü olarak İngiltere'ye gitmiş ve hava kuvvetlerine katılmıştı. Ok, zamanımız neredeyse doldu. Manero kolunu ileri iterken gaz çubuğunu hafifçe geriye doğru çekti ve 14.000 fitten inmeye başladı. Bana pozisyonumuzu bildir ki bu bebeği eve götürelim ve o iyilikten anlamaz İngiliz kulaklarının biraz dinlenmesini sağlayalım. Biofector gece kıyı devriyesi uçuşundaydı ve bulutların arasında 150 mil hızla ilerliyordu. Higgins pusulaya baktı ve İskenderiye'ye göre pozisyonlarını hesapladı. Limanın kuzey batısındaydılar ve yere inmelerine en çok yarım saat vardı. Solunda İskenderiye'nin ışıklarını saklayan kara bulutlara baktı. Aşağıda karadan gelen bir kum fırtınası vardı ve kıyıdan 70 mil uzakta bulunmalarına karşın kahverengi portakal karışımı rengi görebiliyorlardı. Sahil korumanın meteoroloji tahmin birimi onları bir süre önce fırtınanın yaklaştığı konusunda uyarmıştı. Higgins ise yarım saate bir İskenderiye kulesiyle temasa geçmiş, kum fırtınasının henüz kente varmadığını, pistlerin inişe uygun olduklarını öğrenmişti. Pozisyon hesabını bitirdiğinde Biofinger 12.000 fitte bulutlardan sıyrıldı. Aşağı baktı ve sancak kanadının altında 1 mil kadar uzakta bir uçak karaltısı görünce şaşırdı. Saat 2'de ve alçakta hedef. Carlton ciddileşti ve karanlık gökyüzüne baktı. Ay ışığı yeterli değildi. Ufuksa daha yeni ışımaya başlamıştı. Yine de 3 saatlik bir uçuştan sonra karanlığa alışmış gözleri önlerinde 10.000 fitte gitmekte olan uçağı gördü. Haklısın dostum. Haydi inip bir bakalım. Carlton manevra kolunu aşağıya sağa itti. Aynı zamanda da gaz kolunu çekti. Uçağı hızlandırdı. Aletin burnu yere dönüp hızlandı. Carlton Biofigher'ı aşıktı. 2 kişilik uçak hem çok zevkli hem de sınıfının en hızlısıydı. Şu anda da avantajın kendinde olduğunu biliyordu. Hedefi önünde ve aşağıdaydı. Yaklaştığını göremeyecekti. 2 dakika kadar sonra uçağın 500 metre kadar gerisindeydi. Kamuflaj renklerine boyanmış Dakota'nın bildik çizgilerini, kuyruk ve kanatlarındaki Amerikan bayrağını ve USAAK yazısını görüp biraz rahatladı.
Hay Allah, bir Dakota, bizimkilerden biri.
Ben de görüyorum efendim.
Asıl soru buralarda ne aradı?
Carton da 10 dakika önce İskenderiye Kulesi'nden hava trafiği ile ilgili son durumu sormuş ve yakında hiç uçak bulunmadığı cevabını almıştı.
Ok, bir çağrı yapalım bakalım.
Telsizin vericisini açtı.
C-47, burası kıyı devriyesi. Arkanızda saat 5'te ve yüksekte. Kendinizi tanıtın.
Tamam. Cevap gelmedi. Carton yeniden denedi.
C-47, lütfen kendinizi tanıtın. Arkanızda yüksekte ve saat 5'teyim.
Tamam. Yine cevap alamayınca Carton diğer 3 iletişim kanalını denedi. Bunlardan biri kule ve üs içindi, diğer ikisi de sadece güç durumda kalmış uçakların imdat çağrılarına ayrılmıştı. C-47'nin bu kanallardan birini kullanabileceğini düşünerek her birini taradı. Bütün frekanslar sessizdi. Higgins döndü.
Belki de telsizleri bozuldu.
Ne yapmak istiyorsunuz efendim? Günün renklerini göstermek mi? Biofigar'ın gövdesine oyulmuş kapakların içinde 3 ışık vardı. Kırmızı, yeşil ve beyaz. Bu ışıklar değişik şekillerde yakılıp söndürülerek şifreli bir kimlik sinyali vermekte kullanılır, şifre her gün değiştirilirdi. Yöntemin bu denli basit olmasına karşın düşman uçaklarının şifreyi bilmesi ve doğru kimliği açıklaması imkansızdı. Bu yöntemle müttefik uçakları tüm iletişim kanalları kapalı olsa da kendilerini tanıtmak imkanına sahip olmuşlardı. Carton hala dikkatliydi. C-47'nin bir teknik sorunu olabilirdi. Kendi uçaklarından birinin düşmesine neden olmak isteyeceklerinin sonuncusuydu. Ancak uçuş öncesi briefing hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kadar açıktı. Bir istihbarat raporuna göre Almanların müttefik hava savunmasını Kuzey Afrika'da delmeye çalışacakları öğrenilmişti. Bu nedenle de devriye sırasında rastlanılacak her uçağın kendini tanıtması zorunluydu. Carton, C-47'ye günün renklerini göstermeye karar vermeden önce bölgede başka uçak olmadığından emin olmak istedi.
''Günün renklerini 1 dakika beklet.'' dedi Higgins. ''Derhal İskenderiye Kulesi'ne bağlan ve bölgede bir C-47 olup olmadığını sor.''
Carton, Higgins'ın İskenderiye Kulesi ile temas kurduğunu işitti. Birkaç saniye sonra da kulaklığında kulenin cevabı patladı.
''Çam ağacı.'' İskenderiye Kontrol Kulesi'nden kıyı devriyesi Biafogara. Bölgenizde bilinen müttefik C-47 yok.
Kısa bir duraklamadan sonra ses yeniden duyuldu.
Onu buraya getirseniz iyi olur.
Carton heyecandan yerinde duramıyordu. 3 aydan beri hareketsizlikten kendini yiyordu. Sıkıcı bir devriye görevi olarak başlayan uçuş heyecanlı bir savaşa dönmek üzereydi. C-47 gerçekten de bir müttefik uçağı olabilirdi. Ama Almanların ele geçirdikleri düşman uçaklarını kullanmaktan geri kalmadıklarını da biliyordu. Gerçek ne olursa olsun kısa sürede ortaya çıkaracaktı. C-47 silahsız ve yavaş bir uçaktı. Buna karşılık Biafogar'ın hem hızlıydı hem de gövdesinin altında 4 tane 20 mililitrelik Hispano top, sol kanatta 4 tane 303'lük makineli tüfek, sağ kanatta da aynı makineliden 2 tane taşımaktaydı. Carton onu kolaylıkla yakalayacak, gerekirse de havaya uçuracak imkanlara sahipti. Makinelilere kumanda eden kolun üzerindeki kırmızı ateş kapağını kaldırdı.
Ok, emin olmak için arkadaşlara günün rengini bir gösterelim. Eğer cevap alamazsam bir uyarı ateşi açacağım, ondan sonrasında düşünürüz.
Dakota önce bir hava boşluğuna girdi, daha sonra düzeldi. Rachel uyandığında tepedeki soluk beyaz lambayı gördü, karşıya baktı. İki SS uykudaydı. O sırada Holder elinde termos yanına geldi.
Buna ihtiyacın olabileceğini düşündüm. İçini ısıtır.
Hiç karşılık vermeden kahveyi aldı. Holder sordu.
Gerçekten de bu kadar itici miyim?
Belki de temsil ettiğin üniforma. İçindeki adamı daha bilmiyorum. Holder gülümsedi.
Bu kadar da hiç olmasa bir ilerleme.
Kızın titrediğini gördü.
Üşüdün mü?
Biraz. Diz çöküp battaniyeyi sardı.
Korkuyor musun Rachel?
Ne hissettiğimi bilmiyorum. Tuhaf değil mi? İkimiz de bu şartlar altında tekrar birlikteyiz. İnanmakta zorluk çekiyorum. Sakin bir sesle cevapladı.
Bana eşinden bahset. Onu çok seviyor muydun? Birdenbire Holder'ın suratında acılı bir ifade belirdi. Hafifçe koluna dokundu, parmaklarının ucunu gezdirdi. Üzüldüğümü söylerken samimiydim Jack. Birdenbire bir makinalı tüfek sesi duyuldu. Uzun ve aralıksız bir ses. Uçak şiddetle sarsıldı. Holder haykırdı. Ne oluyor? Yeni bir ses. Dakota yine sarsıldı. Holder öne uçup uyanmakta olan Klaes ve Dorink'in üzerine düştü. Allah kahretsin diye bağırdı Klaes. Olduğunuz yerde kalın hepiniz. Holder ayağa kalktı ve hızla pilot kabinine girdi. Ayrım sonu. Sayfa 272.